Dokuzuncu kısım, sayfa 84. "Sanırım bir şeyler buldum," dedi Bretzel. Jean cümleyi anlamamıştı. Cep telefonunun zili onu uykudan uyandırmıştı. Gözleriyle başucundaki komodinin üzerinde duran saati aradı. Etraf aydınlıktı. 9:15. Uyanamamıştı. "Seni dinliyorum," dedi boğazını temizledikten sonra. "SYT'nin 3 firmanı, İsviçre'ye. Her seferinde de İsviçre Bankalar Birliği'ndeki aynı hesaba." Jean eliyle yüzünü sıvazladı. Güneş odasının içindeydi. Bretzel'in neden söz ettiğini anlamıyordu. "Tutarları," diye sordu refleks olarak. "200 bin avro, 300 bin, 250 bin. Bir haftadan daha kısa bir süre içinde." "Alıcının adı var mı?" diye sordu. Hala ne olduğunu anlayamamıştı. "Yok elbette ama tarihler örtüşüyor. Haziran 2006. Tam silah teslimatının yapılmasından ve EDS faturalarının taslatından sonra. Yaklaşık olarak aynı miktarlar. Şimdi orada balığa çıkmak gerekiyor İsviçre'de." SYT, İsviçre Bankaları, EDS anlamıştı. Doğu Timor. Silah kaçakçılığı. Sanayi şirketleri ile Fransa Savunma Bakanlığı mensuplar arasında kirli oyun. Ama kafası hala gördüğü kabusla meşguldü. Bütün gece boğuşup durduğu o kabusla. Jean ıslak beton bir labirente yürüyordu. Bir su birikintisinin içinde Nelly Barjak'ın yağlı ve parçalanmış bedenini buluyordu. Kafası yumru yumru bir tür gollum. Kızın etlerini yiyordu. Geğirerek, çığlıklar atarak kanlı et parçalarıyla karnını doyuruyordu. Deriyi koparıp atıyor, kemikleri emiyor, eğri büğrü parmaklarıyla beyni çıkarıp alıyordu. Rüyasında Gollum bir kadındı. Kısır bir kadın veya tecavüze uğramış. Homurdanıyordu, ağzı kan içindeydi. Karnında yeni bir yaranın izi vardı. Belki de oldukça kilolu, sitogenetikçinin anlayamadığı bir canavarın doğum izi. Rüyanın sonu çok kötüydü. Gollum kafasını kaldırıyor ve bir ayna görüyordu. Bu yamyam yaratık Jean'ın kendisinden başkası değildi. "Hey, beni dinliyor musun? Seni uyandırmadım umarım." "Hayır, İsviçre diyordum. Bu iş bayağı zor olacak." Jean dikkatini topladı. Bretzel haklıydı. Bu ülkeyle daha önce de çalışmıştı. Bir hesap numarasının sahibinin kimliğini öğrenmek için transfer edilen paranın kaynağının yasa dışı olduğunu ispatlamak gerekiyordu. Bu olayda ise paranın sahte faturalar karşısında tahsil edildiğine dair kanıt göstermek lazımdı. "Bakacağız," dedi yatağında doğrulurken. "Ya şu transkripsiyonlar?" "En ufak bir şey yok. Şüpheli tek bir konuşma bile tam bir açmaz. Mailler?" "Bir şey çıkmadı. Üç vitese geçmemiz lazım. Arama izni çıkaralım mı?" "Hayır. Onları çağırmayı tercih ederim. Elinde yeterince kanıt var mı?" "Hiçbir şey yok. Sürpriz etkisi yaratmak dışında." "Nasıl uygun görürsen. Ben virmanları ve transferleri eşelemeyi sürdürüyorum." "Bana hatırlat. Cep kağıtlarını yazayım." "Son bir şey. Bir İY eksik." İY istinabe yazısı demekti. Her dinleme işlemi için bir tane yazılması gerekiyordu. Jean aptalı oynadı. "Hangisi?" "Psikiyatrla ilgili olan Anton Ferro. Zabıt katibim unutmuş olmalı." "Beni salak yerine koyma Jean. Ben bunu örtbas edebilirim. Ama siyattakiler etmez. Her böcek yerleştirme için onlara imzalı istinabe yazısı gerekir. Birinci sınıf öğrencisi bile bunu bilir. İlgileneceğim. Sana ulaştırırım." "Kağıt parçası beni ilgilendirmiyor. Eğer bana illegal bir dinleme yaptırmak istiyorsan dürüst ol. Görüşür ve bu konuyu konuşuruz." "Tamam. Görüşür ve konuşuruz. Ama telefonda olmaz." Jean telefonu kapadı. Hemen geçeceğini söylemek için büroyu Claire aradı. Yataktan kalktı, bir Nespresso koydu. Antidepresanını içti, banyoya gitti. Duşta fatura canavarının uyarısını bir kez daha düşündü. Bu dinleme olayı başına dert açabilirdi. Saf saf Ferro'nun muayenehanesinin böceklerle donatılmasının gözden kaçabileceğini sanmıştı. Duşunu yaptı, saçını taradı, makyajını tamamladı, mutfağa geri döndü. Kahvesi soğumuştu. Yeni bir tane daha hazırladı. Koca bir dilim ekmeğin üstüne tereyağı ve reçel sürdü. Ekmeğini kahvesine batırıp yerken gözünün önüne kabusundan bazı sahneler geldi. Gollum, siyah ve beyaz et parçaları, homurtular. Kafası gerçeğe odaklanmıştı. Bir önceki günkü ziyareti, cinayet mahalline, soruşturma konusu olarak doğurganlığa, yenmiş rahme, bir kadın, evet belki. 30 dakika sonra Jean hız sınırına riayet etmeden tercihli yolda ilerliyordu. 20 dakika sonra masasında Doğu Timor'a ilişkin belgelerle çevre bir halde oturuyordu. Celp kağıtlarını yollamadan önce öğlene kadar ki öğlene ne zaman ne kaldıysa tüm vaktini dosyayı yeniden gözden geçirmeye ayırmıştı. Jean giriş bölümünü yeniden okudu. Aksayan bir şeyler vardı. Bu denli uzak bir ülkedeki isyancılara neden silah satılmıştı? sadece maddi çıkarlar için mi? Bu silah kaçakçılığından 1 milyon avro kazanılmış, bu da aralarında pay edilmişti. Bu tür bir pazar için bu fazla bir miktar değildi. Oysa medyadaki risk çok daha büyüktü. Nobel Barış Ödülü almış birine düzenlenen suikasta ortak olmak bu çok şey demekti. Yeniden belgelere döndü ve bir kilit nokta aramaya koyuldu. Bulması fazla zamanını almadı. Doğu Timor'da petrol vardı. Yeni yapılan sondajlarda adanın açıklarında önemli petrol yatakları bulunmuştu. Gelecek 20 yıl içinde Timor açıklarındaki petrolden 15 milyar dolar gelir elde edilmesi öngörülüyordu. Avustralyalılar Doğu Timor hükümetiyle bir anlaşma imzalamıştı. Bir hükümet darbesi durumunda ülkenin yeni liderleri, isyancılar bu yatakların işletilmesi için yeni ortaklar seçecekti. Bunlar da neden onlara silah sağlayanlar olmasındı? Bu durumda meseleyi tersten değerlendirmek gerekiyordu. Savunma Bakanlığı mensubu Bernard Gimenez, partisi PRL'ye gizli bir kazanç sağlamak amacıyla EDS şirketine göz yumarak nemalandırmamıştı. Tam tersiydi. EDS siyasi kararlar neticesinde harekete geçmiş, Fransa'nın menfaatleri için bir hükümet darbesine silah tedarik etmişti. Siyasetçiler ve sanayiciler daha sonra pastayı, silah satışının sağlayacağı kazanç paylaşacaktı. Ama söz konusu olan şu çerez parası değildi. Herkes sonrasını bekliyordu, petrolün işletilmesini. Ama bir sorun vardı. Hükümet darbesi başarısız olmuştu. Olay rafa kaldırılmıştı. İşte bu nedenle de kayıtlarda dikkati çeken, şüphe uyandıran hiçbir şey yoktu. EDS Technical Services, SYT ve PRL artık aralarında ilişkiye geçmiyorlardı. Bu durum Jean'ın kararını pekiştirdi. Baş aktörler arasında şaşkınlık yaratacak hiçbir ilişki yoktu. Tanık dinlemelere geçmesi gerekiyordu. Bu küçük topluluğun tümüne celp yollamalıydı. "Çıkabilir miyim?" diye sordu Claire. Jean saatine baktı. 16 olmuştu. Belgelerin içine dalmış, günün nasıl geçtiğini anlayamamıştı. Bugünün cuma olduğunu hatırladı. Haftalık çalışma saatlerinin azaltılmasıyla bu son çalışma günü biraz sıkıntılı geçeceğe benziyordu. "Sorun değil, çıkabilirsin. Ben biraz daha çalışacağım." Claire elbise şırtalarının arasında gözden kayboldu. Jean gerindi ve masanın üstündeki dosyalara yoğunlaştı. Akşam olmadan bitirmesi gereken başka işler vardı. Ama öncelikle Timor konusunu halletmek istiyordu. Claire'in önceki gün Ulusal Coğrafya Enstitüsü'nden satın aldığı haritayı masanın üstüne açtı ve timsah biçimindeki adayı araştırmaya koyuldu. Hatları, resifleri, kıyıları izleyerek Jean kendine egzotik isimlerin cazibesine kaptırdı. Aklı artık orada değildi. Yaptığı büyük yolculuğu hatırladı. Ulusal Yargıçlık Okulu'ndan mezun olduktan sonra Güney Amerika kıtasını boydan boya kat etmek için kendine bir yıl izin vermişti. Yolculuğuna Orta Amerika'dan başlamıştı. Nikaragua, Costa Rica, sonra gerçek anlamıyla Güney Amerika, Brezilya, Peru, Arjantin, Şili. Bu rahat rahat yapılan sıradan bir gezi olmamıştı. Jean bu uçsuz bucaksız topraklarda tek başına yolculuk etmişti, dişlerini sıkarak ve kendi kendine işte artık kimsenin benden alamayacağı bir şey. Her duygu, her anı benim sırrım olacak diye tekrarlayarak. Kendi vicdanında sakladığı derin bir iz, bir damga, bir açılım. Aşk acısı çektiğinde de ruhu orada, dünyanın o uzak köşesinde hep huzur bulmuştu. Saat 17 olmuştu. 60 dakikadır bir rüya alemindeydi. Kahretsin, acele etmeliydi. PRL'nin saymanı Bernard Gimenez, Genel Sekreteri Jean-Pierre Grissan, SYT'nin CEO'su Simon Marturi, Nuro'nun patronu Jean-Louis Demar ve EDS yöneticisi Patrick Lash'ın ifade vermeye gelmeleri için yapılacak ceplerle ilgili olarak Claire'in dikkatine birkaç not yazdı. Notları Claire'in masasına bıraktı. Diğer dosyaları inceledi. Seçim yapmalıydı. Ya bu kağıt yığınları arasında oturmak için saat 22'ye kadar ofisinde kalacaktı ya da sıvışıp eve gidecek ve hep yaptığı gibi pirinç pilavını yerken yatağında Grey's Anatomy'nin birkaç bölümünü izleyecekti. Aslında bir olasılık daha vardı. Sabahtan beri kafasını kurcalayan bir olasılık. Doktor Anton Ferro'nun muayenehanesi Le Goff Sokağı numara 1'deydi. Burası Gay Lussac Sokağı'nı Pantheon'un yakınındaki Soflo Sokağı'na bağlayan kısa ve dar bir sokaktı. Çok daha dar sokaklara açılan Montmartre tarzı taş merdivenlerin gölgesindeki Soflo Sokağı ise biraz loştu. Bir numaralı apartman Soflo Sokağı'na da bakıyordu. Jean yolun aşağısındaki bir köşeye park ettiği arabasında çevreyi gözlüyordu. Planı basitti, hatta çok basit. Psikiyatrın çıkışını gözlemek. Çıkan kişinin olup olmadığını anlamak için cep telefonundan arayacaktı. Sonra da gideceği yere kadar onu izleyecekti. Bir saatten beri ikindi güneşiyle ısınmış kesme taştan sundurmayı gözleyerek bekliyordu. Şu ana kadar kapıdan sadece iki adam ile bir kadın çıkmıştı. Görünürde Anton Ferro yoktu. Bir saat boyunca düşünecek zamanı olmuştu. Özellikle de içinde bulunduğu durumun gülünçlüğünü. Arabasına gizlenmiş, sesi hoşuna gittiği için bir psikiyatri gözleyen bir sorgu yargıcı. Dokunaklı. Ama romantik bir yanı da vardı. Onu hayal etmeden yapamıyordu. Uzun boylu, ince ama fazla zayıf değil. Kahverengi saçlar, uzun eller. Eller çok önemliydi ve özellikle de ağız. Yüz hatları hakkında herhangi bir fikri yoktu. Ama dikkat çekici olmalıydı. Gerçek bir karakterin izlerini taşıyan bir yüz. Belirgin hatlarla kendini ifade eden güçlü kararlılık. Yarım saat daha geçti, radyoyu açtı. Kulağı rahatsız etmeyen müzikler çalan Rock FM. Farklı bir şeyler düşünmeye başladı. Thomas artık aramayacaktı. O da bir daha aramayacaktı. Zaten böyle olması da gerekiyordu. Hiç umut kalmadığında en azından geriye gurur kalırdı. Doğu Timur'u ve gönderdiği celp kağıdı neticesinde gelecek olanları düşündü. Fero'nun dinlenmesi için gerekli istinabe yazısını hala yazmadığı aklına geldi. Bu da her an geri tepecek bir şeydi ve sundurmanın altında bir adam belirdi. İlk bakışta o olduğunu anladı. 1,80 boyunda, çok zayıf, siyah uzun saçlar, hafif bir sakalla iyice belirginleşmiş bir yüz. Kalın siyah kaşlarına rağmen yine de yüz hatları erkeksi değildi. Özellikle de biraz yuvarlak olan çenesi boğazına doğru eğim yapıyordu ve Jean'ın sevdiği kararlılıktan yoksundu. Her şeyde sahip olamazdı ya. Ama özellikle telefondaki sesle örtüşmeyen bir şey vardı. Fero 35 yaşlarında görünüyordu. Halbuki sesinin renginden onu 10 yaş daha yaşlı hayal etmişti. Numarayı tuşladı. Adam durdu, ceplerini karıştırdı. İş günüyle özdeşleşen açık gri renkli buruşuk bir keten takım giymişti. Alo? Jean telefonu kapadı. Fero burnunun dibinden geçerek Sofre sokağındaki otoparkın rampasına yöneldiğinde genç kadın tatlı bir ürperme hissetti. Gözden kaybolmadan önce parmaklarını saçların arasından geçirmişti. Uzun, piyamis parmakları. Bu eller onun çenesinin ve genç gönlünün açıklarını kapatıyordu. Jean kontağı çevirdi. Otoparkın her iki çıkışını da görebiliyordu. Nereden çıkacaktı? Ne marka bir arabası vardı? Sokağın diğer ucundaki çıkışta beliren eski püskü bir scooter Jean-Michel bulvarına doğru yöneldi. Jean kaskın altındaki yüzü görme fırsatını bulmuştu. Fero'ydu. Arabayı birinci vitese geçirdi ve yarım tur yaptı. Psikiyatr Jean-Michel bulvarı girişindeki kırmızı ışıkta durmuştu. Sinyali sağa, Sen nehrine doğru döneceğini gösteriyordu. Birkaç saniye sonra Jean scooter'ın arkasında durdu. Kalbi çarpıyordu. Yeşil. Fero Saint-Michel bulvarından aşağı doğru indi. Meydandaki çeşmeyi geçti. Sol taraftaki rıhtıma yöneldi. Acelesi ve stresi olmayan biri gibi yavaş yavaş gidiyordu. Acaba bir kadınla mı buluşacaktı? Jean elleriyle direksiyonu sımsıkı kavramış, bırakmıyordu. Avuçları terlemişti. Radyoyu kapadı. Siyah gözlük camlarının ardına gizlenmiş casus filmindeki tiplere benziyordu. Grand Augustin rıhtımında Fero hızını arttırdı. Conti rıhtımı, Malacroix rıhtımı, Voltaire rıhtımı. Sen nehrinin hemen yanındaki tercihli yola girdi ve diğer araçlara uyarak yavaşladı. Jean kendi arabasıyla skuterin arasına iki araba almıştı. Her şey yolunda gidiyordu. Bütün dikkatini öndeki skutera vermişti. Ancak bir yandan da manzaranın güzelliğinin tadını çıkarıyordu. Işıl ışıl parlayan köprüler, gölgeleri nehre akseden sağ yakadaki binalar, bir çamur gibi ağır ağır akan kıvrımlı Sen nehri ve bir kefen gibi şehrin üstünü örten pembe ışık. Fero hala gidiyordu ama nereye? Concord Köprüsü'nden sonra sola döndü ve çıkışı kısa bir bağlantı yoluna açılan kısa bir tünele girdi. Les Invalides Köprüsü'nü geçip sağa döndü. Sen nehrini geçti. Yeniden sağa saptı. 3. Alexander Köprüsü'nde kadar rıhtımları ters yönde kat etti. Jean köprünün ayaklarındaki şu yeni yere, Showcase'e gideceğini düşündü. Ama Fero Grand Palace'ın yanındaki bahçenin karşısına park etti. Kaskını selinin arkasındaki kutuya koydu ve Winston Churchill Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Jean da onu taklit etti. Arabasının Grand Palace'ın dört atlı arabalarından birinin yanına bıraktı. Camlı çatının tepesinde bir dizi vahşi at heykeli yükseliyordu. Fero binanın ana girişine doğru yürüyordu. Jean müzede Viyana Ayrılık Hareketi ressamlarının eserlerinin sergilendiği Viyana 1900 adlı bir serginin olduğunu hatırladı. Klimt, Egon Schiele, Moser, Kokoschka. Bunun çok iyi denk düştüğünü biraz saçma da olsa düşündü. Uzun zamandan beri bu sergiyi görmek istiyordu. Psikiyatri basamakları tırmanmaya başlamıştı bile. Kafasının çok yukarısındaki bu devasa cam ve çelik kubbenin güneş ışınlarını çeken dev bir mercek gibi olduğunu düşünerek adımlarını sıklaştırdı. Gün batımıyla birlikte bitkin düşen Paris'te kendini ufacık, aynı zamanda hafif esrik ve heyecanlı hissediyordu. Fero gözden kaybolmuştu. Kuyrukta beklememek için serbest giriş kartı çıkartılmış olmalıydı. Gece ziyareti için gelenlerin oluşturduğu kuyruk diğer tarafta Şanzelize'ye doğru uzanıyordu. Jean çantasını karıştırdı. Onun da bir kartı vardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilmiş aramalarda kullandığı üç renkli bir kart. Bu kez Viyanalı ressamlar için kullanacaktı. Birkaç dakika sonra sergi salonuna giriyordu. İlk bakışta bu altın renkli, kırmızımsı veya kahverengi tuvallerin bütün sanatların karışımı olan daha önemli, hatta daha zengin bir gösteri için asılmış büyük sahne perdeleri olduğunu düşündü. Her sanatın sergilendiği 20. yüzyıl başı Viyana'sı. Resim, heykel, mimari, ayrıca Mahler ve elbette Schönberg'le müzik. Jean'ın birkaç metre önünde Ferro her tabloyu acele etmeden büyük bir hayranlıkla inceliyordu. Elinde bir katalog yoktu. Eserlerin altındaki yazıları da okumuyordu. Sanki tüm bunlar ona aşinaydı. Ter içinde kalmış olan Jean gevşedi ve o da resimleri hayranlıkla seyrederek oyalanmaya başladı. Bu ilk salonun hakimi Klimt'ti. Ressamın özgünlüğü her zaman olduğu gibi Jean'ı yine şaşırttı. En az renk tonu, en az çizgi, en az motif. Her şey daha önceden resmedilmiş olanla radikal bir kopuşu dile getiriyordu. Ama bu yumuşak bir kopuştu. Japon oyma baskılarını anımsatan yassı düz baskılar, özenli renk uyumları, altın parlaklığı, mine, inci, renkli cam, bronz etkileri. Ve kadınlar. Aynı zamanda hem çılgınca hem de sert motiflerin arasına serpiştirilmiş, bal rengi uzun saçlarıyla uyuklayan periler. Dekorun simetrisi, bir kumaş üzerindeki gibi ard arda dizili figürler ve arabeskler uyuyan her kadını hareliyordu. Altın ve inci ışıltıları, saydamların arasından süzülerek cilalı reçinenin yolunluğu altında dans ederek gizli gizli göz kırpıyordu. Tam anlamıyla bu resimler gözlere, ruha ve kalbe hitap ediyordu. Ferro durmuş, bir metre uzaktaki küçük bir tabloya bakıyordu. Tam zamanı diye düşündü Jean. Ona doğru yürüdü. Aklında tek bir şey vardı. Onun yanında durmak. Daha sonra duruma bakacaktı. Ağzı kurumuş, bacakları titriyordu. Son günlerde kendisine yapılan bazı komplimanları kafasında yineleyerek yaklaştı. Thomas'ın absent benzetmesi, parmaklarını saçlarının arasından geçirip ensesine ovuşturması konusunda Tan'ın düşünceleri, onu aktris Julian Moore'a benzeten zabıt katibesi Claire'in sözleri. Yaklaşık bir dakikadan beri Anton Ferro'nun yanında duruyordu. Baktığı ama görmediği bir tablonun karşısında tamamen hareketsiz olarak ve Ferro konuşmuştu. Hep kulaklıktan dinlediği bu ses şimdi kulağının hemen dibinde yankılanıyordu. Live. Efendim? Bu tabloya her bakışımda Baudelaire aklıma geliyor diyordum. Çamuru yoğurdum ve ondan altın yaptım. Jean az kalsın gülecekti. Daha baştan Baudelaire'den alıntı yapan bir adam. Metik için bile hazır olamazdı. Ama niye olmasın? Klimt'in resmine yoğunlaştı. Tabloda turuncu bir zemin üzerinde turkuaz rengi bir elbise giymiş, çok solgun bir kadın tasvir edilmişti. Belden yukarısı görülen bir kadın portresiydi. Neredeyse saldırgan bir ses tonuyla sorduğunu fark etti. Size göre çamur bu model mi? Hayır dedi Ferro yumuşak bir tonda. Çamur bu kadını tüketecek ve güzelliğini elinden alacak olan yaş. Onu kemirecek olan hayatın monotonluğu. Yavaş yavaş onu ele geçirecek olan bayağılık. Klimt onu tüm bunlardan kurtarmış. Onun içsel duygularını yakalamayı başarmış. İki kalp vuruşu arasında ortaya çıkan bu lütuf anını görünür kılmış. O anı ebedileştirmiş. Jean gülümsedi. Dijital kayıtlardaki şu ses şimdi yakınındaydı ve gerçekti. Ve umduğu gibiydi. Tabloya baktı. Psikiyatr doğruyu söylüyordu. Johanna Staud'un portresi. Tamamlayıcı iki renk hemen göze çarpıyordu. Elbisenin kristalle boyanmış gibi görünen mineral turkuaz rengi ve bir lav parçası gibi kızıl ışıltılar yayan fon. Jean Baudelaire'den ziyade Paul Elouard'un şu ünlü dizesini düşündü. Bir portakal gibi mavi dünya. Bu ilk şok geçince de yüzün farkına varıyordunuz. Ay gibi yuvarlak ve beyaz bir yüz. Siyah kürk bir yakalıkla çevrili olan bu solgun leke tablonun kilit noktasıydı. Sizi sözle anlatılmaz bir gerçeğe, yorum gerektirmeden etkileyen bir peri masalına götürüyordu. Ve belki de daha aşağılara, cinselliğe, insanın köklerine. Jean bu kadına bir yakınlık hissetti. Piero yüzü. O döneme göre devrimci sayılabilecek kısa kesilmiş siyah saçlar, kırmızı ince dudaklar, noktalama işaretleri gibi kalın kaşlar. Tüm bu ayrıntılar ona çocukken çok beğendiği bir reklamı hatırlatıyordu. Kaşarel'in Lulu parfümünün reklamını. Dünyanın en tatlı melodisiyle Gabriel Fauré'un Pavan'ı süzülen genç bir kadın. Müttefikini bulmuştu. Bir anda kendini daha güçlü, daha dayanıklı hissetti. Ama hala konuşacak durumda değildi. Sessizlik uzayıp gidiyordu. Söyleyecek bir şeyler bulmak için kafa patlatıyordu. Bu sergiye 5. gelişim dedi psikiyatr. Burada bu tür rahatlama hissediyorum. Bir dinginlik ve gevşeme kaynağı. Bu kaynağın uğultusunu Jean'ın da duyması için bir an sustu. Arkasından ekledi. Gelin, size bir şey göstermek istiyorum. Jean peşine takıldı. Uçarcasına gidiyordu. Bir sonraki salona geçtiler. Heyecanına rağmen atmosferin değiştiğini fark etti. Duvarlar çığlıklarla ve yaralarla kaplıydı. Çırpınan bedenler, zevkten ve acıdan biçimsizleşmiş yüzler. Resmin kendisi kadar konusu da insanı rahatsız ediyordu. Üzeri bıçakla soyulmuş gibi duran kahverenginin, aşı boyasının ve altın sarısının hakim olduğu kalın boya tabakaları. Sürülü tarlaları anımsatan alt üst edilmiş, ezilmiş yoğun renkler, dar yüzler, yuvalarından fırlamış gözler, eğri büğrü eller. Jean Sevilla'daki bir Semana Santa'yı düşündü. Kugelataların bu yüzleri, mumlarınsa bu ışıklı elleri çağrıştırdığı tövbe haftası. Egon Schiele dedi Ferro. Klimt'le olan farklılıklarına rağmen onun resimlerinde de huzur buluyorum. Resimlerinde olumlu bir şiddet öğesi ön planda. Benim için bir kurtarıcı. Ben psikiyatr ve psikanalistim. Bazen çok güçsüz günlerim olur. 20. yüzyılın başına ait bu resimler bana yeniden cesaret, enerji veriyor. Üzgünüm diye mırıldanmayı başardı sonunda Jean. Ama gerçekten ben anlamıyorum. Bu eserler masumiyeti gözler önüne seriyor. Hayatıma adadığım dünyanın varlığını ispatlıyor. Rüya, cinsellik, kaygı, Egon Schiele ruhu bir eldiven gibi tersine çeviriyor. Onun sayesinde aldatıcı görünümler, burjuva inançları, güven verici yalanlar sona eriyor. Jean'ın başı dönüyordu. Gün boyunca hiçbir şey yememişti, heyecanı algılamasını engelliyordu. Ve çekici ses tonuna, güzel yüzüne rağmen Anton Ferro bir deliyi andırıyordu. 9. kısım sonu. Yabancı kelimeler. Grisan. Grissan. Simon Maturi. Simon Maturi. Patrick Lach. Patrick Laige. Le Goff. Leegoff. Guy Lussac. Gayluscac. Pantheon. Pantheon. Soufflo. Soufflot. Montmartre. Montmartre. Rock. Rock. Saint Michel. Saint Michel. Grand Augustin. Grands Augustins. Conti. Conti. Malaquais. Malaquais. Voltaire. Voltaire. Scooter. Scooter. Concorde. Concorde. Alexander. Alexandre. Les Invalides. Les Invalides. Showcase. Showcase. Grand Palace. Grand Palace. Şanzelize. Champs-Élysées. Mahler. Mahler. Schönberg. Schönberg. Klimt. KLIMT. Julian Moore. JULIANNE MOORE. Baudelaire. BAUDE LAIRE. Metik. MEETİC. Ünlü bir çöpçatanlık sitesi. Johanna Strout. JOHANNA STAUDE. Kaşarel. CACHARL. Lulu. LOULOU. Gabriel Fauré. GABRIEL FAURE. Pavan. PAVANE. Fransız tiyatrosunda ve pandomininde yüzüne beyaz pudra süren ve beyaz kostümler giyen İtalyan komedi karakteri. Egon Şele. Egon Schiele.